Ayrım 9.
Türk içini çekercesine derin bir soluk aldı. Hala annesine bakıyordu. Seher, belki onarılması gereken birçok şey çıkacak dedi. Hepsi de, hatta hepimiz de yok alabilirdik ya. Yavaş yavaş eve doğru yürüyorlardı. Türk susuyordu. Seher hiç üstelemedi onu. Elinde tomurcuğa kalkmış yeşil dallara bakıyordu kızı. Şimdi kahvaltı hazırlayalım. Sonra babanla şehire beraber gidersiniz. Dedenizi yoklayınız. Keşke bırakmasaydık bir hafta önce onu. Türk sabah kalktığından beri kaç kere dedesini düşünmüştü. Şehirdeki ev çok sağlam bir yapı anneciğim. Deden belki bizi merak etmiştir. Annesi, herhalde dedi. Fakat evimizin sağlam olduğunu biliyor dedeniz. Bundan öncesi yağmurlu fırtınalarla korkusuzca göğüs germişti evimiz. Eve döndüklerinde kocasını kümesteki piliçlerle uğraşır buldular. Zahit Vardar'ın yüzü gülüyordu. Hepimize geçmiş olsun. Kümesi göstererek, bu maskaralar fırtınayı duymamışa benziyorlar dedi. Hepsi neşeli, acıkmışlar. Hadi Türk, yem torbasını getir bana evlatçığım. Türk annesinin sözleri, babasının güler yüzüyle kendine gelir gibi olmuştu. Tel kapıdan girdi. Ortadaki büyük dolaptan yem torbasını aldı. Yukarı çıktı. Piliçleri yemlemek onun göreviydi. Babası kümesin kapısını açmıştı. Türk, bili bili bili bili diye seslendi onlara. Piliçler kümesin kapısından zemberekten boşalırcasına fırladılar. Birbirinin üstüne basarak, bağırışarak Türk'ün omuzlarına, kollarına çıkmışlardı. Bir kara kız vardı ki, o mutlaka Türk'ün avucundan yemlenmek isterdi. Ciklemeler, kanat çırpışları, yem kavgaları arasında Türk kendini unuttu. Gözlerine resimlenen kırılmış, dökülmüş çiçekli dallar, kökleri yerinden oynamış fidanlar silinmişti. O deli fırtına yaşayışlarına esmemişti. O kötü geceyi geçirmemişlerdi sanki. Piliçlerin o günlük yiyeceklerini serpti, yedirdi, doyurdu hepsini. Kuyu başındaki su yalağına yöneldiler. İçlerinden birkaçı kavaklı yola, bir bölümü fidanlıklara doğru açıldılar. Atayla Kemal ahırdan ala geyiği çıkarıyorlardı. Sabah tımarını yapmışlardı. Beyazlı kahverengili alaca tüyleri parlayıvermişti. Artık karnı iyice büyümüştü. Yürüyüşünde nazlı bir anne salınışı başlamıştı. Türk, acaba yavrusu dişi mi olacak baba diye sordu. Babası güldü. O belli değil kızım. Fakat sıhhatli, gürbüz bir yavru dünyaya getirecek. Sağlığına gereken bütün vitaminleri veriyoruz. Yavrusu doğunca ne kadar süt verecek babacığım? Onu kim sağacak? İlk önce ben. Annen de öğrenecek süt sağmayı. Güleceğini biliyorum. Neden babacığım? Şimdilik diyeceğim de ondan. Yani şimdilik biz sağacağız. Bana salık verdikleri yanaşma gelirse o zaman ya o veya karısı sağacaklar ineği. Onlar nerede oturacaklar babacığım? Onlar şimdilik zamanlık diye yaptığımız bölümde oturacaklar. Türk gerçekten sevindi babasının sözlerine. Hele babası şimdilik kelimesini kullanmıyor muydu? Türk'ün içinden makaralar boşalıyordu. Kıkırdamaya koyulmuştu bile. Gülersin değil mi küçük yaramaz? Bu sevinç gülmesi babacığım. Çiftliğimize bir yardımcı gelecek, bir de karısı var. Sizin yükünüz biraz hafifleyecek. Sonra bunların hepsi şimdilik. Sonra sayısız yanaşmalarımız, ortakçılarımız, babaanneciğimin Rumeli'deki çiftliğindeki sayıda yarıcılarımız olacak. Akşamüstleri alanlardan, otlaklardan, toros eteklerinden inen bir ses çağlayanıdır duyacağız. Sürü çıngırakları ötüşecek sevinçli sevinçli. Sürülerimiz dönecek çömlekçi çiftliğine. Sağım saati buzağlar böğürecek, kuzular meleyecek, taylar kişneyecekler, annelerine seslenecekler böylece. Kavaklı yoldan koşuşanlar, ahırlara girenler, ellerinde süt dolu bakraçlarla çıkacaklar. Ben o zaman çalışkan bir üniversite öğrencisiyim. Derslerimden aralık buldukça bugünkü gibi bütün işlere koşacağım. Yerde pat pat pat diye bir ses duyunca soluk aldı. Gobül yanında gözleri Türk'teydi. Küçük kız güldü. Şimdi hayal kurmanın zamanı mı kızım diye kendi kendine çattı. Eğilip köpeğin kocaman başını okşadı. Senin yalını unutmadım Gobül'üm. Babasıyla annesini bir gülümseyişle okşadı. Ayvana doğru koştu. Arpa çuvalından bir ölçek un aldı. Köpeğin kabına aktardı. Üstüne su doldurdu, karıştırdı, dışarı çıktı. Buyurunuz kahvaltınız efendim diye yerlere kadar eğilip tası köpeğin önüne koydu. Sonra annesinin peşinden aşdamına giriyordu fakat birden ''Dedem geldi dedem!'' diye bağırdı. Kavaklı yolun sonundaki ağaç dallarından yapılma kapının önünde dedesini her zaman getiren fayton durmuştu. Dedesi küçük basamağa basıyordu. Türk çift sıra kavakların başladığı yola girince ayakları yeşil yaprakların deresine daldı. Hepsi ilk ılık güneşli günler başlayınca tomurcuklarından çabuk çabuk fışkırmışlardı. Ne olurdu sanki biraz dişlerini sıksaydılar? Daha kış kılıflarından sıyrılmanın vakti gelmemişti henüz. Fakat hepsi o kadar körpe, öyle çocuk fidanlardı ki onları suçlu bulamıyordu. Güneşi görünce topraktan su emmeye koyulmuşlar, dallar suyla beslenince yaprak tomurcukları patlayıvermişti. Suyu az bir derede koşuyordu sanki. Yapraklar su sesini andıran bir şarıltı çıkarıyorlardı. Hem konuşuyor hem düşünüyordu. Neyse, çok şükür dedesi iyiydi. Kendisine koşan Türk'ü görünce gümüşlü çatık kaşları gevşemişti. Türk yaklaşınca kollarını açtı. Ali Rıza Bey geceyi uykusuz geçirdiğini, onları merak edişini anlatıyordu. Sonra, neyse, Allah'a şükür olsun böyle geçiştirildi bu fırtına. Kasırga yavrusu bir fırtınaydı. Şehirde uçmadık kiremit kalmadı. Bizim evin kiremitleri çatıya telle bağladırlar da uçmadılar. Fidanlıklarda oğlu geliniyle yürüyorlardı. Sait Vardar eğildi. Gövdesinin sallanışıyla çevresinde açılan toprağı fidanın kökünü elleriyle bastırdı. Fidanlarımız çok hırpalandı baba. Ali Rıza Bey temkinli bir tavırla, buraların bir sözü vardır dedi. Yorgana değil de urgana gelsin derler. Çok şükür sağsınız. Ben ne kötü şeyler düşündüm bütün gece. Fidanlığı yeniden elden geçirmek gerekecek, bunu görüyorum. Bu hiç de hesabımızda yoktu baba. Ali Rıza Bey durdu. Kiraz ağacı bastonuna iki eliyle yaslandı. Gümüşlü kaşlar çatılmıştı. Bu gür kaşların altındaki gri mavi gözlerde içi işleyen bir seziş gücü vardı. Yani paranız mı tükendi? Seher söze telaşla atıldı. Hayır dedeciğim, Sait onu demek istemedi. Ali Rıza Bey'in gözleri çelik parıltılarla gelinine, oğluna bakıyor, onların gizlemeye uğraştıkları gerçekleri görmeye çalışıyordu. Emekli aylığım bana yetişiyor, artıyor bile. İkramiyemse olduğu gibi bankada. Zaten o parayı sizin adınıza bankaya koymuştum. Bana günün birinde bir hal olursa düşüncesiyle. Seher sesi titreyerek, Allah uzun ömürler versin size dedeciğim dedi. Bize acıklı sözler söylemeyin ne olur. Siz bizim en büyük güç kaynağımızsınız. Sait Vardar gözleri buğulu buğulu, sağ olunuz baba dedi. Bankadaki paraya gelince. İnşallah ona el sürmek gerekmez bizim için. O bir sigorta olur. Ali Rıza Bey, yok yok dedi. Ak akçe kara gün içindir. Lazımsa düşünmeden alın kullanın. Seher, el sürmeyiz inşallah sizin armağanınıza dedi. Çocuklar büyüyor. Masrafları da beraber. Belki daha sonraları çocukların okuma yıllarında. İçinde sıcak bir sevinç dalgalanıyordu. En çok korktuğu şey hastalık sağlık var diye bir kıyıya ayırdıkları paralarını bozmaya başlamalarıydı. Geride bahçeden kazanç sağlayıncaya kadar güvenecek paraları kalmıyordu. İşe koyulunca Ankara'daki hesaplardan daha çok para harcamışlardı. Güneş çekiliyordu. Çocuklar neredeyse dönerlerdi okullarından. Aşdamına gidip ocağı yakmalıydı. Gökte asılı birkaç bulut giden güneşin son renklerini emmişlerdi. Havaya ıslaklık yağmaya başlamıştı. Öğle saatlerinde bahara benzer ılık günler yaşıyorlardı ama ne de olsa henüz kış sonuydu mevsim. 10. Fırtınanın ezip hırpaladığı turunçgiller fidanlığının onarılması bitmemişti. Yeniden yağmurlar başladı. Vardar ailesini büyük bir üzüntü almıştı pençesine. Fırtınanın tokatlarıyla zedelenen fidanlık şimdi de yağmur sağanakları altında eziliyordu. Onlar elleri kolları bağlı, kurtuluş yolu olmayan üzüntülü günlerin geçmesini bekliyorlardı. O gün aşdamında oturuyorlardı. Sait Vardar elindeki gazeteyi okur görünüyordu. Seher çamaşır sepetini, dikiş kutusunu yanına almış, sökük düğmeleri dikiyor, çamaşırların, çarşafların yıpranmış yerlerini örüyordu. Ocakta ateşler küllenmişti. Arada bir küçük, neşeli bir kıvılcım, küllerin arasından fırlayıp bacanın karanlığını uçuyordu. Dışarıda yağmurun saz damda kayışından, saçaklardan yere çarpışından çıkan sesler vardı. Çocuklar okullarındaydı. Ali Rıza Bey birkaç gün önce şehre inmişti. Karı koca hemen hiç konuşmuyorlardı. Seher arada işinden kaldırdığı gözleriyle kocasına bir göz atıyordu. Sait'in yüzünde kapalı bir anlatım vardı. Kaşları hafifçe çatıktı. Her zaman gülümsemeye hazır olan dudakları kısılmıştı. Gazetesine baktığı halde okumadığı, düşündüğü belliydi. Seher, sevgilim dedi. Üzülüyorsun biliyorum. Fakat yağmurları dindiremeyiz ki üzülmekle. Sait ona baktı. Gülümsemeye çalıştı dudakları ama gülemedi. Sadece dişleri göründü biraz. Seher tekrar işine eğildi. Elleri çabuk çabuk çarşafları açıyor, arada bir önlerinde kurşun renkli bir ışığın asılıp kaldığı pencerelere doğru açarak süzülmüş yerleri araştırıyordu. Canı sıkkın olunca elleri makinalaşırdı. Her zamanki ölçüsü dışında daha çabuk iş görürdü parmakları. Düşünceleri de öyle. Fikirden fikire sıçraya atlaya bir koşudur başladı beyninde. Çocukların okuldan nasıl döneceklerini düşünürken göl haline gelen fidanlık gözlerinde canlanıyordu. Bu yağmurların sonu korkutuyordu onu. Belki fidanların topu birden çürüyecekti. Böyle bir sonuç umutlarının kökünden yıkılması demekti. Yeniden memurluk hayatına mı döneceklerdi? Kendisi belki buna göğüs gerebilirdi ama böyle bir çöküntü kocasını can evinden vururdu. O sıra bahçeden gülüşmeler, konuşmalar duydular. Karı koca gülümsediler birbirlerine. Çocuklar geliyorlardı. Onlar yağmuru, çamuru, uzaklığı umursamıyorlardı. 40 yıldan beri bu hayatı yaşıyorlardı sanki. Biraz sonra Türk okul giysilerini çıkarıp ev kılığına girmiş olarak aşdamına girdi. Türk'ün yanakları mercan mercan kızarmıştı. Buz gibi soğuktu annesini öperken. Merhaba, oh ne güzel burası sıcak dedi. Sonra koştu, babasını da öptü. Ocağın karşısına bağdaş kurup oturdu. Sabahları günaydın diyoruz. Fakat ortalığa akşam renkleri çökerken günaydın diyemiyoruz. Doğrusunu isterseniz babacığım, ben ne söyleyeceğimi şaşırıyorum bu saatlerde. Dedem gibi akşamı şerifleriniz hayır olsun demeli bari. Eskimiş diye bu sözler kalkıyor ama yerine tam anlamında bir deyim konulmamış. Sadece merhaba desem o da çok kısacık eksik geliyor bana. Sait Vardar'ın yüzünün kısa zaman önceki karanlığı yumuşamıştı. Onun pırıl pırıl ışıklarla yanan güzel gözlerine bakınca yağmuru, üzüntülerini unuttu. Yine de merhaba demek en doğrusu. Size, anneme, kardeşlerime, dedeme bile merhaba diyebiliyorum ama yabancı büyüklere, öğretmenlerime söyleyemiyorum. Saygısızlık yapıyormuşum gibi geliyor bana. Sonra başka konuya atladı. Okulu, dersleri, yollardaki su birikintilerine çizmeleriyle dalışının keyfinden söz etti. Fakat ağaçlar ve yağmur üzerine bir tek laf söylemedi. Seher kızının bu çeşit duygu inceliklerine bayılırdı. Türk babasının üzgün olduğunu bir bakışta sezmişti. Onu avutmak istiyordu. Bunu başarmıştı da. Okulun öğle paydosunda dedeciğimi kapıda bulmayalım mı? Öyle sevindik üçümüzde. Arkasına döndü. Aa, nerede benim ecelerim? Annesiyle babasına göz kırparak usulca fısıldadı. İkisi de ünlü kişiler olmak sevdasındalar. Sanat alanında iki yıldız parlayacak yakında. Masalarına oturmuşlardır gün kararmadan. Biraz durdu, kapıya baktı. Mustafa Ağam mektubunda bana gizlice söylemişti. Mustafa Ağam'ın manilerini bir sanat dergisi yayınlayacakmış. Birdenbire sevindirmek için ona yazmamış. Dergi çağımızın genç Yunus'u diye Kemal'i övecekmiş. Karı koca birbirlerine bakıştılar. Fakat tutamadıkları bir gülümseme yüzünden yayıldı. Seher, neyse şimdiye kadar söylemedim bu güzel haberi. Aşk olsun Türk dedi. Türk şaşırarak baktı annesine. Aa, anneciğim, mektup öğleyin deden verdi. Bizi yemeğe götürdü ünlü kebapçıya. Pideli kebap ve kadayıf yedik. Okula dönünce sınıfa girmeden bir okuyuverdim. Akşama bir kere daha okuyacağım. Atanın resimleriyle ilgilenen birisi varmış. Güzel Sanatlar Akademisi profesörüymüş gösterdiği kimse. Ama söylemeyeceğiz bu havadisleri. Türk içinden en çok kendisiyle ilintili olanı, hem de sevincinden bağıra bağıra söylemek istiyordu ama kelimeler dudaklarına gelirken kıvrıntıları, biçimleriyle taş kesili veriyordu. Başının içinde yüzen bir sürü kelime birbirine yapışıp kalıyordu. Sırası gelmemiş herhalde diye düşündü. Bir yol daha denemek isteğine kapıldı. Fakat ağzından sadece bir şey çıktı. Annesiyle babası beklediler. Hem de heyecanlı. Türk yutkundu. Değişik bir söz etti onlara. Mustafa Ağam trikotajcılığı öyle ilerletmiş ki nakışlı desenli örnekler işliyormuş. Hem de hesaplarını sıralarını hiç şaşırmadan. Onlardan daha çok para kazanıyormuş. Türk yerinden kalktı birdenbire. Gidip şu bizim muhterem biraderlere bir bakayım halleri nicedir. Belini hafifçe eğmişti. Yaşlı bir kadın yürüyüşüyle salına salına kapıdan çıktı. Karı koca bir süre ardından baktılar. Sonra dönüp göz göze geldiler. İkisi de candan, yürekten gülüyorlardı. Kız evin neşesi, mutluluğuydu. Kara düşüncelerin içine gömülseler bile küçük evlatları içlerindeki bulutları dağıtmayı, tasalarını, yürek paslarını silmeyi biliyordu. Türk her duygusunu cömertçe paylaşıyordu onlarla. Erkek evlatlarının dünyalarının kapıları arada bir açılırdı. Onlarla konuşmak öyle kolay değildi. Seher yaklaşılacak zamanı iyi seçerdi. Çocuklarının dördüyle de ayrı ayrı arkadaştı. Hayatının çok küçüklük yıllarında başlayan sanatçı olmak isteğine ulaşamamıştı. Son senelerde sanatların en yücesini analık sanatına kavuştuğunu anlamıştı. Analık, insan yüreğinde tohumu çatlayan ve bütün varlığına kök, dal, budak, yaprak, çiçek veren bir tanrı armağanıydı. Öyle bir sevgiler üstü sevgiydi ki o sevgiye kıyaslanacak bir başka çeşidi yoktu. Seher onları severek, sırasında sevgisini kısarak, zamanında cömertçe sunarak yetiştirmeyi bilen sanatçı bir analık ustası olmuştu. Onlar söylemeseler bile bakışlarından, davranışlarından iç derinliklerinde olanları sezerdi. Çocukları bunu biliyorlardı. Kız Mustafa'nın trikotajcılığından söz etmeyecekti. Kendisiyle ilgili bir konusu vardı sanıyorum. Sait Vardar, acaba dedi. Kesin olarak vardı diyebilirim. Kocası hala gülümsüyordu. Kızının yaşlı kadın sesi, söylenişi, salıntılı yürüyüşü gözlerindeydi. Kızı gözle görünen bir çabuklukla büyüyordu. Daha şimdiden haline bir genç kız ürkekliği gelmişti. Saçın arka yatışında, el kımıldatışlarında eski çocuksu rahatlık yoktu. İçini çekerek, büyüyor kızımız dedi. Biz erkek çocuklarımıza alışmıştık. Aşağı yukarı bizi yadırgatmadı Mustafa'dan sonra doğanlar. Fakat kızımız şaşırttı bizi zaman zaman. Onun halinde bir başkalık bulmuyor muyuz? Seher öyle dedi. Hepimiz de ayrı ayrı uğraşmaktan, gönlümüzü almaktan, işlerimize yardımdan hoşlanıyor. Arada unutuyor. Fakat bu büyüme, gelişme çağlarında çocukların bakışları değişiyor. Kendi yüreklerinde birer alem istiyorlar. Son zamanlarda her elverişli durumda odasına kapanıyor. Bir ay evveldi bir gece usulca kapısını araladım. Battaniyesine sarılmış idare lambasının ışığında bir şeyler yazıyordu. Beni duymadı bile. Öyle dalmıştı. Birkaç gün sonra hiç üzerinde durmuyormuşum gibi. Sen de mi yazarlık sevdasına düştün diye takıldım. Tatlı tatlı güldü. Yok canım dedi. Bilirsiniz benim saçmalıklarımı. Masallar falan yazıyorum ya işte onlardan. Bir sırrı olmasın istiyor artık. Zahit Vardar. Sana güvenim büyük sevgilim dedi. Çocuklarının ilk ve candan arkadaşı sen oldun her zaman. Şimdiye kadar senden bir şey gizlememişlerdir. Onlara gönül yakınlığın, onlara evlerini, yaşayışlarını sevdirdi. Seher, sağ ol dedi. Beni hep böyle desteklersin. Bana çalışma, yaşama, zorluklara dayanma gücü verirsin. Çocuklar konusunda ne kadar alçak gönüllüsün. Onları beraberce büyüttük, beraber kundakladık, beraber uyuttuk, oynattık, besledik, beraber gezdirdik. Baş başa ateşli hastalıklarına göğüs gerdik. Sen onlardan hiçbir şey esirgemedin. Çocuklarının babası olmak seni mutlu etti. Zaten evlatlarımız toplum içinde örnek çocuklarsa bunu örnek babalarına borçludurlar. Yağmuru fidanları unutmuşlardı. Onlar hayatın akışına yetiştirmeye uğraştıkları öz varlıklarından kopan körpe fidanlarını düşünüyorlardı artık. Türk kulaklarında yağmurun sağır edici çarıltıları yatağındaydı. Yastığını karyolasının başına, sırtını yastığa dayamıştı. Sol yanındaki gece dolabının üstünde idare lambası yanıyordu. Yuvarlak karını beyaz fanustan buğulu pembe bir ışık akıyordu kucağındaki sayfalara. Yazmak, yazma, yazmak istiyordu sadece. Uyku torosların karlı tepelerine kaçmıştı gözlerinden. Mektubu çıkararak o satırları yeniden okudu. Bir daha, bir daha okudu. Yüreği boğazında çarpıyor, soluklarını kesiyordu. Evimden ayrılmadan önce ben de senin kadar bu özlem dolu yalnızlıklara dayanamayacağımı sanıyordum. Fakat şimdi öyle mutluyum ki. Hayat yoluma ışık tutacak bir üniversitenin istediğim bölümündeyim. Bu benim dileklerimin başında geliyordu. Sonra Türk'üm, kardeşlerin ve senin için de iyi sonuçlar verdi bu özdeyişler. Kendi kendinize başarılı olma yollarına koyuldunuz. Ben yanınızdayken araştırmacı değildiniz. Hemen bana başvururdunuz. Ama şimdi bana soramadıklarınızı kitaplarınızdan öğreniyorsunuz. Kemal ile Atan'ın mektuplarından çok ileri adımlar attıklarını görüyorum. Fakat sen sevgili Türk'üm, sen adımlar değil de sıçrayışlar yaptın. Göğsüm kabarıyor seninle. İlk önce acaba dedim, bu benim küçük sevgili kardeşimdi, onun için mi bu kadar beğendim? Bu kuruntumu gidermek için senin o fırtınada yalnız çocuk masalını, bir de babaannemin hayatıyla ilgili kurtların saygısı adlı hikayeni, bir gece duyuşlarındaki derinliğine çok güvendiğim arkadaşım Faruk'a okudum. Senin olduğunu söylemedim tabii. Fırtınada yalnız çocuğu bitirince bu içli masal kimin Allah aşkına diye sordu. Andersen masallarına benzemiyor. Değişik bir havası, çok taze, çok yeni bir deyişi var. Ona cevap vermedim. Sonra kurtların saygısını okudum. Bu küçük hikayenin anlattıkları gözlerimde canlandı. Düşman ateşiyle yanmış Rumeli çiftliği. Koca ormanın yerinde kara isli kütükler tütmekti. Artık sürü çıngırakları susmuş oralarda. Aç kurtlar sürülerle geziyorlar. Yiyecek ne bir koyun ne bir sığır var ortalarda. O sırada bir zamanların bakımlı çiftliğinin yığınlarını yaşlı gözler izleyen çiftlik sahibi kadın kurtları görüyor. Kendisinden bir yamaç aşağıda oturmuşlar. O yanmış yıkılmış çiftliğine ağlayan kadına saygı gösteriyorlar. Onlar da dertli dertli aşağılara bakıyorlar. Türk, Türk, sevgili Türk. Bize büyüklerimiz, yüceler yücesi Türk büyüğünün adını bölüp bölüp koymuşlar. Belki tek tek hiçbirimiz bir şey olamayız. Fakat dört kardeş yan yana birbirimizden kuvvet, hız alarak çalışırsak o büyük Türk'ün hatırasına bir şeyler ekleyebiliriz. Yazılarını Kemal'in manileriyle ilgilenen dergiye götürdüm. İlk önce okumaları için bıraktım. Sonra sözleştiğimiz gün bana, hikaye ve masalınızı çok beğendik. Masalı çocuk sayfasında, hikayenizi de hikaye sütunumuzda yayınlayacağız. Bizim süreli yazarımız olur musunuz? Size ücret de vereceğiz demezler mi? O kadar sevindim ki karşımdaki yayın müdürü bizim dergimizde herkesin hele amatörlerin yazıları basılmaz. Sevinmekte haklısınız demek zorunda kaldı. O zaman ben efendim suçumu bağışlayın dedim. Galiba bir yanlışlık oldu. Yazılar benim değildir. Müdür şaşırdı. Şu halde bu yazılarla ilginiz nedir diye sordu. Bu sana yazdığım sözleri söylerken o kadar sevinçliydim ki adamcağızın şaşırmakta hakkı vardı. Efendim dedim. Yazılarla ilgim elbette ki var. Çünkü bu masal ve hikayeyi 12 yaşındaki kız kardeşim Türk Vardar yazmıştır deyince adamcağız az kaldı küçük dilini yutacaktı. 12 yaş sözünü duyunca küçük bir kız mı yazıyor bunları? Gerçek mi? ''Doğruluğuna güveniniz var mı?'' diye soru yağmuruna boğdu beni. Sonunda gerçeğe inandırdım onu. ''Şimdi sen bu sanat dergisinin süreli yazarısın. Bir de resmini istediler. Onu da yazılarınla birlikte basacaklar.'' ''İşte sevgili Türk'üm benim. Seninle göğsüm kabarıyor. Sürekli yazarsın bugüne bugün. Derslerini ihmal etmemek şartıyla düşüne düşüne yaz. Eh, sen de para kazanmaya başlıyorsun.'' Türk gözlerindeki yaşları sildi. Bu böyle büyük bir sevinçti ki yıldırım çarpmış gibiydi. Ve bu sevinç her dakika büyüyor, büyüyor, yüreğine sığmaz bir yüceliğe kavuşuyordu. Daha durursam bu sevincimi babamla anneme, kardeşlerime söylemezsem herhalde patlarım diye yatağından kalktı. Ortalığı dinledi. Yağmurun dindiğini o zaman anladı. Ortalığı derin bir sessizlik kaplamıştı. O güzel ılık günlerden sonra havaların yeniden bozması çekilir miydi? Gece de istemiyordu. Güneşli uzun sıcak günler gelmeliydi. Sırtına pamuklu bazen hırkasını aldı. Saat gece yarısını geçmiş de olsa annesiyle babasını uyandırıp onlara söyleyecekti mektuptaki müjdeleri. Çoraplarını giydim. Kapı önünde bıraktığı yeminilerini geçirdi ayaklarını. Annesinin odasına doğru iki adım attı. Geceleri odasından çıkmak zorunda kalınca tel kapının ardındaki derin karanlığa ürkek de olsa bir göz atardı. Yine yan gözle bir baktı ve öylece donup kaldı. Dışarılar karanlık değildi. Her yan ay ışığı vurmuşçasına beyazdı. Yerler, fidanlıklar, kavaklı yol, bütün karanlıklar lapa lapa yağan kar altında karanlıklardan sıyrılmıştı. Büyük sıcak sevinci karların soğukluğunda buzlaşmıştı birdenbire. Kasırga yavrusu bir fırtına esmişti. Bütün fidanlık ölmemişti ama hırpalanmış, yürekler acısı bir görünüş almıştı. Sonra günlerdir yağan deli yağmurlar bu yaralı fidancıkları sularında boğmuştu. Nadaslı, gübreli, yaşatmaya elverişli toprak bataklığa dönmüştü. Şimdi de bu topraklara kar yağıyordu. Körpe fidanlar bu ölüm soluklu karın soğuğuna dayanabilirler miydi? Yaralı yapraklar, tomurcukta yaralı berili dallar, en gerilerdeki soylarının bile tanımadığı bu soğuk ağırlığına göğüs gerebilirler miydi hiç? Dişleri birbirine çarpıyordu. Kötü bir rüya mı görüyorum yoksa? Bütün vücudu tıpkı Ankara'daki gibi titriyordu. Yurdun sıcaklarıyla, yağmurlarıyla, güneşli yeşilliğiyle ün salmış topraklarına kar yakışır mıydı? Ne yapmalı? Onlara yardım etmeliyim. Yanlarına girsem belki onlara bir faydam dokunur. Kötü havalarda bahçeye her çıkanın kolayca kullanabilmesi için annesinin askıda bıraktığı yağmurluğu alıp sırtına geçirdim. Gobül ayaklarına süründü. Beraber giderlerse hiç de korkmazdı bahçenin büyüklüğünden. Eline bir sopa geçirdi. Yanında Gobül bir numaralı fidanlığa doğru koştu. Evin dışında bir mevsimdir unuttuğu Ankara gecesi dört bir yanından onu kuşatıverdi. Sabah uyandığımızda karı görünce şaşırmıştık. Fakat en çok şaşırtan fidanlarımızın kar tutmamış olmasıydı. Ortalığın göz alıcı beyazlığına karşılık portakal fidanlarımız zümrüt zümrüttüler. Kahvaltı hazırlamak üzere aş damına gittim. Bana her zaman kızım yardım ederdi. Uyanmamıştı. Gidip uyandırayım dedim. Kahvaltıyı hazırlamıştım. Yatağını boş görünce o kadar korktum ki birdenbire ''Türk, Türk'' diye bağırdım. Hepsi koştular fakat o görünmedi. O zaman birdenbire anladım gerçeği. Bahçeye koştum. Bir yandan ismini çağırıyordum. Dört numaranın sonlarından Gobül'ün sesi karşılık verdi sesimi. Oraya hepimiz bata çıka koşmaya başladık. Giydiği yağmurluğundan üstü bembeyazdı. Çok sevdiği turunç fidanının narin gövdesine yaslanmıştı. Uyumak üzereydim. Bizi karşısında görünce hepsini kurtardım ölümden. Ama yoruldum. Biraz uykum da gelmişti. Birazcık uyumak istiyordum. Gobül rahat vermedi ki.